97. Belçika Yolu. Jandarma onbaşısının beklenmedik bir şekilde ortaya çıkışının ve ardından yapılan açıklamaların Mösyö Danglars'ın salonlarında yarattığı karmaşa sahnesinden birkaç saniye sonra geniş konak adeta davetliler arasında veba ya da kolera salgını söylentisi yayılmışçasına hızla boşaldı. Birkaç dakika boyunca herkes tüm kapılardan, tüm merdivenlerden, tüm çıkışlardan kendini dışarı atmak ya da daha doğrusu kaçmak için koşuşturmuştu. Çünkü bu, büyük felaketlerde en yakın dostların can sıkıcı hale gelmesine yol açan o sıradan tesellilerin bile verilemeyeceği durumlardan biriydi. Konakta çalışma odasına kapanmış ve jandarma onbaşıya ifade veren Danglars'tan, süslenme odasında dehşete kapılmış bir halde bekleyen Madame Danglars'tan ve kibirli bakışları, küçümseyen dudaklarıyla ayrılmaz dostu Mademoiselle Louise d'Armilly'nin eşliğinde odasına çekilen Eugene'den başka kimse kalmamıştı. O akşama özel olarak Café de Paris'in olaydan sonra hakarete uğradıkları için patronlarına kızan dondurmacılarının, aşçılarının ve şef garsonlarının da katılımıyla sayıları daha da artan çok sayıda hizmetkara gelince zaten doğal olarak yarıda kesilen servise hiç aldırmadan kilerde, mutfaklarda, odalarında bekliyorlardı. Farklı kaygılardan dolayı ürperen bu çeşitli kişilikler arasında bizim ilgimizi hak edenler sadece Mademoiselle Eugene, Danglars ve Mademoiselle Louise d'Armilly'ydi. Genç nişanlı, söylediğimiz gibi kibirli tavırları, küçümseyen dudakları ve hakarete uğramış bir kraliçe edasıyla kendisinden daha solgun ve heyecanlı görünen arkadaşı eşliğinde odasına çekilmişti. Odasına giren Eugene kapısını içeriden kilitlerken Louis bir sandalyeye yığılmıştı. ''Ah tanrım, tanrım korkunç bir şey!'' dedi genç müzisyen. ''Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Monsieur Andrea Cavalcanti bir katil, bir kaçak, bir kürek mahkumuymuş!'' Eugene'in dudakları alaycı bir gülümsemeyle büzüştü. ''Aslında tanrının sevgili kuluymuşum!'' dedi. ''Morkerf'ten kaçarken Cavalcanti'nin eline düşüyordum.'' ''Ah, ikisini birbirine karıştırmayalım Eugene.'' ''Kes sesini, erkeklerin hepsi alçaktır ve artık onlardan nefret etmekten ziyade onları küçümseyebildiğim için çok mutluyum.'' ''Şimdi ne yapacağız?'' diye sordu Louis. ''Ne mi yapacağız?'' ''Evet.'' ''3 gün sonra yapmamız gereken şeyi yapıp yola çıkacağız.'' ''Demek evlenmediğin halde bunu hala istiyorsun.'' ''Dinle Louis, nota kağıdımız gibi düzenli, ölçülü, kurallı olan bu yaşam tarzından iğreniyorum. Her zaman insanın sadece kendisine açıklama borçlu olduğu, kendi kendine hesap verdiği o özgür, bağımsız sanatçı yaşamını arzuladım. İstedim, o hayata imrendim. Burada neden kalayım ki? Bir ay içinde beni başka biriyle evlendirmeleri için mi? Bu kişi bir zamanlar gündeme gelen Debri de olabilir. Hayır, Louis, bu akşam yaşananlar benim için bahane olacak. Ben bahane aramamış, bahane bulmak istememiştim. Şimdi Tanrı bana bu bahaneyi gönderdi ve iyi de yaptı. ''Ne kadar güçlü ve cesursun.'' dedi sarışın ve narin genç kız Esmer arkadaşına. ''Yoksa beni hala tanıyamadın mı? Hadi Louis, şimdi işlerimizden söz edelim. Posta arabası 3 gün önce satın alındı. Onu bineceğimiz yere gönderdin mi?'' ''Evet. Pasaportlarımız? İşte.'' Ve Eugene her zamanki tavrıyla kağıdı açıp okudu. ''Monsieur Léon d'Armilly, 20 yaşında, mesleği sanatçı, siyah saçlı, siyah gözlü kız kardeşiyle birlikte yolculuk yapıyor.'' ''Harika, bu pasaportu kimden aldın?'' ''Roma ve Napoli'deki tiyatro yöneticilerine yazılan mektupları almak için Monsieur de Monte Cristo'ya gittiğimde ona bir kadın olarak yolculuk yapmak konusundaki endişelerimi anlattım. Beni anlayışla karşıladı. Bana bir erkek pasaportu bulacağını söyledi ve 2 gün sonra kendi yazımla kız kardeşiyle birlikte yolculuk yapıyor notunu eklediğim bu pasaportu aldım.'' ''Tamam o zaman,'' dedi Eugene sevinçle. ''Sadece bavullarımızı hazırlamak kalıyor. Yola düğün gecesi yerine sözleşmemizin imzalandığı gece çıkacağız. Tek fark bu.'' ''İyi düşün Eugene.'' ''Ah, her şeyi düşündüm. Nakdi yekünlerden, ay sonu hesaplarından, borsanın yükselip alçalmasından, İspanyol fonlarından, Haiti tahvillerinden başka bir şey duymamaktan bıktım. Bunun yerine açık havayı, özgürlüğü, kuşların ötüşünü, Lombardiya ovalarını, Venedik'in kanallarını, Roma'nın saraylarını, Napoli'nin kumsallarını tercih ediyorum. Ne kadar paramız var Louis?'' Sorunun yöneltildiği genç kız, kakmalarla süslenmiş bir yazı masasının çekmecesinden fermuarlı bir cüzdan çıkardı ve içindeki 23.000 frangı saydı. "23.000 frank," dedi. "En azından bir bu kadar değerde inci, elmas ve mücevher de var," dedi Eugen. "Zenginiz, 45.000 frankla 2 yıl prensesler gibi ya da 4 yıl kendi halimizde yaşayabiliriz. Ama 6 ay geçmeden sen müziğinle, ben de sesimle bu parayı 2 katına çıkaracağız. Hadi sen parayı al, ben de mücevher kutusunu alayım. Böylece ikimizden biri hazinesini kaybetme bahtsızlığını yaşarsa diğerininki güvencemiz olacak. Hadi acele edelim, bavulu hazırlayalım." "Bekle," dedi Madame Danglars'ın kapısını dinlemeye giden Louis. "Neden endişeleniyorsun?" "Bizi apansız yakalamalarından." "Kapı kilitli." "Ya açmamızı isterlerse?" "İsterlerse istesinler, kapıyı açmayacağız." "Sen gerçek bir Amazonsun Eugene." Ve iki genç kız yoğun bir tempo ile ihtiyaç duyacakları yolculuk eşyalarını bavula yerleştirmeye giriştiler. "Şimdi ben kıyafetlerimi değiştirirken sen bavulu kapat," dedi Eugene. Louis küçük beyaz ellerini tüm gücüyle bavulun kapağına bastırdı. "Ama yapamıyorum," dedi. "O kadar güçlü değilim, sen kapa." "Ah, bu doğru," dedi Eugene gülerek. "Ben Herakles'im, sen de solgun Onfeli'ydin, unutmuşum." Ve dizini bavula dayayan genç kız bavulun iki bölmesi birleşene kadar beyaz ve kaslı kollarıyla bastırdı. Bu arada Darmili'de asma kilidin kancasını iki vidalı halkaya geçirdi. Eugene bu işi hallettikten sonra anahtarı üzerinde olan bir konsolu açtı ve içinden ipek, vatkalı mor bir yolculuk pelerini çıkardı. "Al," dedi. "Gördüğün gibi her şeyi düşündüm. Bu pelerinle hiç üşümeyeceksin." "Peki ya sen?" "Ah, ben bildiğin gibi hiç üşümem. Zaten bu erkek kıyafetleriyle..." "Burada mı giyineceksin?" "Elbette." "Buna zaman bulabilecek misin?" "Hiç endişen olmasın ödlek dostum. Herkesin kafası o büyük olayla meşgul. Zaten umutsuzluğa kapılıp kendimi odama kapattığımı düşüneceklerdir." "Bu doğru. İçimi rahatlatıyorsun. Gel, bana yardım et." Ve Mademoiselle Darmili'ye az önce verdiği, onun da omuzlarını örttüğü pelerini çıkardığı aynı çekmeceden bir erkek takım elbisesi, botlar, bir redingot ve aşırıya kaçmadan gerekli çamaşırları çıkardı. Ardından Eugene, hiç kuşkusuz, karşı cinsin elbiselerini eğlenme amacıyla daha önce de giydiğini belli eden bir hızla botlarını, pantolonunu giydi, kravatını bağladı, yeleğinin düğmelerini boynuna kadar ilikledi ve sırtına ince ve hafifçe eğimli belinin hatlarını ortaya çıkaran bir redingot geçirdi. "Ah, çok güzel, gerçekten de çok güzel," dedi ona hayranlıkla bakan Louis. "Ama o güzel siyah saçların, bütün kadınlara kıskançlıkla iç çektiren o muhteşem örgülerin şu gördüğüm erkek şapkasının altına sığacak mı?" "Göreceksin," dedi Eugene. Ve sol elinin uzun parmaklarının ancak kavrayabildiği bir örgüyü eline aldı. Sağ eliyle de uzun bir makası tuttu ve kısa süre sonra gür ve görkemli saçlarından çeliğin gıcırtısı duyuldu. Örgü bir blok halinde ayaklarının dibine düşerken genç kız sırtında kalan birkaç telin düşmesi için arkaya doğru eğildi. Üstteki örgüyü de halleden Eugene ardından şakaklarındaki örgülere geçti. Onlar da peş peşe yere düşerken hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Tam tersine simsiyah kaşlarının altındaki abanozun iç kısmını andıran gözleri her zamankinden daha çok ışıltı saçarak neşeyle parladı. "Ah, ne muhteşem saçlardı," dedi Louis üzüntüyle. "Ama böyle çok daha güzel değil miyim?" diye haykırdı tamamen erkeksi görünen saçlarının buklelerini düzeltirken. "Beni bu halimle daha güzel bulmuyor musun?" "Ah, sen her zaman güzelsin," diye karşılık verdi Louis. "Peki şimdi nereye gidiyoruz?" "İstersen en yakın sınır olan Brüksel'e. Brüksel'den Liege. Aix-la-Chapelle'e geçeceğiz. Ren boyunca Strasbourg'a çıkarız. İsviçre'den sonra Saint-Gothard'dan İtalya'ya ineriz. Senin için uygun mu?" "Tabii ki." "Neye bakıyorsun?" "Sana. Gerçekten de bu halinle harikasın. Adeta beni kaçırıyorsun." "Ne sanmıştın ki? Böyle düşünenler haksız sayılmazlar." "Ah Eugene, ağzını bozmaya başladın." Ve iki genç kız, herkesin sandığı gibi, biri kendi adına, diğeri dostuna bağlılığından dolayı gözyaşları dökecekken, tam tersine kahkahalar atarak kaçış hazırlıklarının neden olduğu karmaşanın belirgin izlerini ortadan kaldırıyorlardı. Ardından ışıklarını söndüren iki kaçak, sorgulayan gözleri, kabarttıkları kulakları, gerdikleri boyunlarıyla avluya inen servis merdivenine açılan bir süsleme odasının kapısını açtılar. Önden yürüyen Eugene bir eliyle bavulu tutuyor, Mademoiselle Darmilly ise diğer sapı iki eliyle güçlükle kaldırıyordu. Avlu boştu, saat gece yarısına çaldı. Kapıcı hala kulübesindeydi. Yavaşça yaklaşan Eugene, vefakar bekçinin kulübesinin dibindeki koltukta uyuduğunu gördü. Louis dönüp bir an için yere bıraktığı bavulu aldı ve ikisi birlikte duvardan yansıyan gölgede kapının kemerine ulaştılar. Eugene, kapıcı uyanırsa tek başına olduğunu görmesi için Louis'i kapının köşesine sakladı. Ardından avluyu aydınlatan lambanın ışığında belirerek cama vurdu ve mükemmel bir kontralto sesle ''Kapı!'' diye bağırdı. Eugene'in tahmin ettiği gibi ayağa kalkan kapıcı dışarı kimin çıkmak istediğini görmek için birkaç adım attı. Ama bastonuyla sabırsızlıkla pantolonuna vuran genç adamı görünce hemen kapıyı açtı. Louis aralanan kapıdan yılan gibi çevik bir hamleyle dışarı süzüldü. Sakin görünmesine rağmen kalbi her ihtimalle her zamankinden daha hızlı çarpan Eugene de kapıdan çıktı. Bavulu oradan geçen bir hamala veren iki genç kız ona Victory Sokağı 36 numaraya gideceklerini söyledikten sonra adamı izlediler. Hamalın mevcudiyeti Louis'in içini rahatlatırken Eugene Judith ya da Delilia kadar güçlü görünüyordu. Söylenen numaranın önüne geldiklerinde Eugene hamala bavulu bırakmasını söyleyip biraz bozuk para verdi ve pencerenin kanadına vurduktan sonra adamı gönderdi. Eugene'in vurduğu pencere kanadı genç bir çamaşırcı kızın evine aitti. Önceden haberdar edildiği için uyumamış olan kız pencereyi açtı. ''Mademoiselle'' dedi Eugene. ''Kapıcıya arabayı arabalıktan almasını ve Postes konağından atları getirmesini söyleyin. İşte emeğinin karşılığı olarak ona verdiğimiz 5 frank.'' ''Gerçekten de sana hayranım'' dedi Louis. ''Hatta sana saygı duyduğumu bile söyleyebilirim.'' Çamaşırcı kız şaşkınlıkla baksa da kendisine 20 louis verileceğini bildiğinden sesini hiç çıkarmadı. 15 dakika sonra arabacı ve el çabukluğuyla arabaya koşulmuş atlarla birlikte geri dönen kapıcı, bavulu arabanın üzerine iplerle ve kanat mandalıyla bağladı.
''İşte izin belgesi,'' dedi arabacı. ''Genç beyefendi, nereye gidiyoruz?''
''Fontainebleau yoluna,'' diye yanıtladı Eugene neredeyse erkeksi bir ses tonuyla. ''Ama neden böyle söyledin?'' diye sordu Louis. ''Kadının aklını karıştırmak için,'' dedi Eugene. ''20 louis verdiğimiz bu kadın 40 louis karşılığında bize ihanet edebilir. Bulvara çıktığımızda başka bir yöne gideceğiz.'' Ve genç kız muhteşem bir uzun koltuğu olan brıçkaya basamağa basmadan sıçradı. ''Her zaman hazırlıklısın Eugene,'' dedi şan hocası olan dostunun yanına yerleşirken. 15 dakika sonra gidecekleri yöne dönen arabacı kamçısını şaklatarak San Martin kapısının parmaklığına geçiyordu. ''Ah!'' dedi derin bir soluk alan Louis. ''İşte nihayet Paris'ten çıktık.'' ''Evet canım, insan kaçırma işi hakkıyla gerçekleştirildi.'' ''Evet ama direnmedim.'' dedi Louis. ''Bunu hafifletici neden sayacağım?'' diye yanıtladı Eugene. Bu sözler Violet Sokağı'nın kaldırımlarında yol alan arabanın gürültüsü içinde kaybolup gitti. Monsieur Danglars'ın artık bir kızı yoktu.